Ayrım 34, Loklamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 314. Arkasındaki panjur gece rüzgarının etkisiyle açık pencereye çarptı. Kadın gırtlağının gerisinden derin ve karanlık bir kuyuya düşen bir kedininki gibi bir ses çıkardı. ''Seni gide aşağılık kaltak seni'' dedi adam dilini zar zor döndürerek. ''Aşağılık, aşağılık kaltak, biliyordum, yalnız olmadığını biliyordum.'' Yere tükürdü, sonra da Jean ile Locke'a bakıp başını iki yana salladı. ''Hem de aynı anda iki adamla birden. Vay anasını, geldi inan, herhalde yerimi ancak bu kadarı doldurabiliyor.'' ''Umarım siz çocuklar başka birinin kadınıyla iyi vakit geçirmişsinizdir.'' diye sözlerini sürdürdü. Sol çizmesinden 20 santimlik karartılmış çelikten bir bıçak çekerek. ''Çünkü şimdi ben de sizi kadın yapacağım.'' Jean ayaklarını iki yana açtı ve sol elini pelerininin altına sokarak bacıları çekmeye hazırlandı. Sağ eliyle de Locke'u bir adım arkasına itti. ''Dur bir saniye.'' diye haykırdı Locke iki elini birden sallayarak. ''Dur, bunun nasıl göründüğünün farkındayım ama yanlış anladın birader.'' Sarkan yatağa sıkı sıkıya tutunan dona kalmış kadını işaret etti. ''O bizden önce de buradaydı.'' ''Gatis!'' diye fısladı kadın. ''Gatis, bu adamlar bana saldırdı. Bitir işlerini, kurtar beni.'' Gatis hırlayarak Jean'a hücum etti. Bıçağını tecrübeli bir dövüşçünün tutuşuyla önüne kaldırmıştı. Ama hala sarhoş ve kızgındı. Locke kendini yana atarak yoldan çekilirken Jean adamı bileğinden yakaladı, gardının içine girdi ve bacaklarına vurarak onu yere serdi. Mide bulandırıcı bir çıtırtı duyuldu ve bıçak Gatis'in elinden düştü. Jean rakibinin bileğini bırakmamış ve adam sırt üstü düşerken o bileği döndürmüştü. Gatis bir anlığına bağıramayacak kadar afalladı, sonra da acının körelmiş duyularını aşmasıyla birlikte ağzından bir kükreme koptu. Jean tüneyine asılarak onu yerden kaldırdı ve tüm gücüyle pencerenin solundaki taş duvara çarptı. Kafası sert yüzeyden seken iri yarı adam öne doğru sendeledi. Jean'ın havada bulanık bir yay çizen sağ yumruğu bir çatırt sesiyle çenesine inerek onun ileriye dönük ivmesini aniden sonlandırdı. Gatis bir çuval hamur gibi hiç direniş göstermeden yere yığıldı. ''Evet, evet!'' diye haykırdı kadın. ''Evet, şimdi de onu pencereden dışarı atın!'' ''Tanrılar aşkına madam!'' diye çıkıştı Locke. ''Lütfen artık kimin tarafını tutacağınıza karar verir misiniz?'' ''Eğer bu adam pencerenin altındaki ara sokakta ölü bulunursa'' dedi Jean, ''geri gelip aynını sana da yaparım.'' ''Ve eğer buradan geçtiğimizi başkalarına söylerseniz'' diye ekledi Locke, ''dostumun geri gelip aynı şeyi size de yapması için dua edersiniz.'' ''Gatis bunu unutmayacak'' diye korkuyla karşılık verdi kadın. ''Kesinlikle unutmayacak.'' ''Onun gibi bir çam yarması mı? Haydi oradan.'' Jean gösterişli bir edayla pelerinini düzeltip şapkasını tekrar başına geçirdi. ''Eli sopalı sekiz adamın saldırısına uğradığını söyleyecek.'' Locke ve Jean az önce Gatis'in girdiği kapıdan alelacele çıkıp kulenin kuzey tarafındaki 5. kat merdivenlerinin sahanlığına adım attılar. Çardak hasar gördüğü için yaya olarak hızlı hızlı aşağı inmekten ve madrabaz bekçiye dua etmekten başka yapacak bir şey yoktu. Locke kapıyı arkalarından çekerek şaşkın haldeki kadını hamağında sere serpe, bilinci kapalı Gatis'i ise pencerenin yanında kıvrılmış halde yatarken bıraktı. ''Tanrıların şansı kesinlikle bizimle'' dedi Locke gıcırtılı merdivenlerden aşağı inerlerken. ''En azından şu kahrolası şapkaları kaybetmedik.'' Koyu renkli küçük bir suret kanatlarını çırparak yanlarından bir ok gibi geçti. Zarif gölge ancak onlar ile şehrin ışıkları arasında süzülürken görülebilmekteydi. ''Eh'' dedi Locke, ''sonu nasıl biterse bizi sanırım bu noktadan itibaren Şahinci'nin kanatları altındayız.'' Ara, nehirden yukarı, 1. kısım. Jean'ın cam güller evinde olduğu bir ikindi vakti Locke birkaç aylığına Angevin'in yukarılarındaki bir çiftliğe gönderileceğini öğrendi. Aydaklar günüydü ve Camor sağanak yağışlara teslim olmuştu. Bu yüzden Zincir de Kalo, Galdo ile Locke'u yemek odasına indirmişti. Ve onlara zengin, dilenci, asker ve dük adlı kağıt oyununu öğretiyordu. Oyun hile yaparak yanındakilerin parasını son kuruşuna kadar almak üstüne kuruluydu. Doğal olarak çocuklar bu işi çabucak kaptılar. ''Kule ikilisi, üçlüsü ve beşlisi'' dedi Kahlo. ''Yanında da 10 ikilinin mührü.'' ''Canın çıksın yarım akıllı'' dedi Galdo. ''Bende bir kadeh dörtlüsü ve güneş mührü var.'' ''Hiçbir işine yaramaz çeyrek akıllı. Ver bakalım şu sikkelerini.''
''Aslına bakarsan'' dedi peder zincir, ''bir mühür dörtlüsü bir mühür serisinden üstündür Kahlo. Yani Galdo'nun eli seninkinden üstün. Ama...''
''Benim elimde ne olduğu kimsenin umurunda değil mi?'' diye sordu Lok.
''Pek sayılmaz'' dedi zincir. ''Çünkü oyundaki hiçbir şey bir full dükün elini geçemez.''
Kartlarını masaya bırakıp büyük bir zevkle parmaklarını çıtlattı. ''Hile yapıyorsun'' dedi Lok. ''Üst üste 6 kez kazandın ve bunların ikisinde full dükün eli çıktın.''
''Tabii ki hile yapıyorum'' dedi zincir. ''Hile yapmazsan bu oyunun bir zevki yoktur ki. Nasıl hile yaptığımı çözdüğünüz zaman gelişme gösterdiğinizi anlayacağım.''
''Bunu bize söylememeliydin'' dedi Kahlo. ''Hafta boyunca pratik yapacağız'' dedi Galdo.
''Bir sonraki aylaklar gününde seni soyup soğana çevireceğiz'' dedi Log. ''Hiç sanmıyorum'' dedi zincir gevrek gevrek gülerek. ''Çünkü kefaret gününde seni 3 aylık bir çıraklığa göndereceğim.''
''Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?''
''Geçen sene Gandoğlu tarikatının bir müridiymiş gibi davransın diye Kahlo'yu Laşayn'a gönderdiğimi hatırlıyor musun? Ve de Galdo'nun Sendovani tarikatına sızsın diye Aşmer'e gitmesini. Sıra sana geldi. Birkaç aylığına nehrin yukarısında bir çiftçi olarak yaşayacaksın.''
''Bir çiftçi mi?''
''Evet, belki onları duymuşsundur.''
Zincir masadaki oyun kartlarını toplayıp kardı.
''Yediğimiz içtiğimiz ne varsa onlardan gelir.''
''Evet ama çiftçilik hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki.''
''Tabii ki bilmiyorsun. Seni buraya ilk getirdiğimde yemek pişirip servis etmeyi, bir beyefendi gibi giyinmeyi veya vadraca konuşmayı da bilmiyordun. Yani bir kez daha yeni bir şey öğreneceksin.''
''Nerede?''
''Angevi'nin 10-12 kilometre yukarısında Villa Senziano denilen küçük bir yerde. Orada genellikle Duke veya Alse Grande'deki ufak çaplı soylulardan birine bağlı ortakçılar çalışır. Ben bir Dama Eliza rahibi gibi giyineceğim. Sen de Tanrıçaya hizmetinin bir parçası olarak toprağı işlemeye gönderilen çırağım olacaksın. Onlarda işler böyle yürür.''
''İyi de Dama Eliza tarikatı hakkında da hiçbir şey bilmiyorum.''
''Bilmene gerek de yok. Yanında kalacağın adam senin küçük piçlerimden biri olduğunun farkında. Hikaye başkaları için.''
''Peki bu sırada biz ne yapacağız?'' diye sordu Kahlo.
''Tapınağa bakacaksınız. Sadece 2 günlüğüne gidiyorum. Gözsüz rahip hastalanıp odasına çekilmiş olabilir. Ben yokken basamaklarda oturmayın. Bir süre ortalıkta gözükmezsem insanlar hep daha cana yakın davranırlar. Özellikle de döndüğümde öksürüp tıksırırsam. Ortalığı dağıtmadığınız sürece siz ikiniz ve Jean gönlünüzce keyif çatabilirsiniz.''
''Ama geri geldiğimde,'' dedi Lok, ''tapınaktaki en kötü kağıt oyuncusu ben olacağım.''
''Evet, güle güle git Lok,'' dedi Kahlo.
''Köy havasının tadını çıkar,'' dedi Galdo. ''Orada istediğin kadar kalabilirsin.''
İkinci kısım. 5 kule bir tanrının yukarı uzanan eli gibi Kamor'a tepeden bakardı. Üzeri hisarlarla, kulelerle ve yaya yollarıyla bezeli bu 5 düzensiz ve yüksek silindir, onları tasarlayan yaratıkların şimdi oralarda yaşayan insanlarla aynı estetik anlayışına sahip olmadığının ilginç birer kanıtıydı. En doğudaki şafak tutar 120 metre yüksekliğindeydi ve doğal rengi gün batımı göğünün durgun bir sudaki yansıması gibi parıltılı bir gümüşi kırmızıydı. Arkasındaki kara mızrak ondan biraz daha uzundu ve bir yağ birikintisi misali kırık gökkuşaklarıyla ışıldayan obsidyen camından inşa edilmişti. Beşliğe şafak tutarı karşısına alarak bakan birine göre öteki tarafta yer alan batı gözünün içinden kar beyazı ince damarları geçer, bir turmalin taşının yumuşak menekşe tonunda parlardı. Yanındaki görkemli kehribar camın zarif yivlerinde esen rüzgar ürkütücü melodiler çalardı. Hepsinin ortasındaysa en yüksekleri ve haşmetlileri olan kuzgun yuvası bulunurdu. Burası aynı zamanda Dük Nikovante'nin de sarayıydı. Eriyik gümüş gibi ışıldayan kulenin tepesinde ise en alçak sarmaşıklarının yerden 180 metre yüksekte asılı durduğu meşhur gök bahçe yer alırdı. Beş kulenin damlarında ve hisar uçlarında camsı kablolardan oluşan bir ağ geriliydi. Asırlar önce Kamor'un altındaki tünellerde kilometrelerce atacan kablo bulunmuştu. Kabloların arasında büyük sepetler gelip gider, bunlar devasa klapeli bucurgatların başında duran hizmetkarlarca çekilirdi. Sepetlerde yolcuların yanı sıra kargo da taşınırdı. Aşağı Kamor'un çoğu sakini tarafından deli olarak nitelendirilmelerine karşın, beş ailenin soyluları o engin boşlukların üstünde yapılan sallantılı yolculuklara birer şeref ve cesaret imtihanı gözüyle bakarlardı. Şimdi de orada burada büyük kargo kafesleri kulelerden birkaçının çıkık platformlarından aşağı indirilip yukarı çekiliyor ve manzarayı henüz böyle harikalara doymamış birinin gözüyle seyreden Loka, Sabır Sarayı'ndaki örümcek kafeslerini hatırlatıyorlardı. O ve peder Zincir iki tekerli bir at arabasında oturuyorlardı. Zincir arabanın kasasındaki eski bir bez muşambının altına birkaç kasa mal saklamıştı. Adamın üstünde onu bir dama elli iza yani yağmurların ve hasadın anası rahibi olarak gösteren, kenarları yeşil ve gümüşü sırmalarla süslü bol bir kahverengi cübbe vardı. Lok ise yalın bir tünik ile pantolon giyiyordu ve yalın ayaktı. Zincir arabaya koşulmuş iki atı, hayvanlar hımbıllaştırılmamıştı çünkü rahip beyaz gözlü hayvanları şehir duvarları dışında kullanmaktan hoşlanmazdı. Değirmen Şelaleleri mahallesinin kalbi olan Yedi Çark Sokağı'nın dolambaçlı yollarında tırıs yürütüyordu. Aslında Angevi'nin köpüklü sularında 7'den daha fazla değirmen çarkı dönüyordu. Görünürde Lok'un sayabileceğinden çok daha fazlası mevcuttu. Beş kule aşağı kentin yaklaşık 18 metre üstünde kalan bir platoya inşa edilmişti ve Alce Grande adaları bu platonun tabanına doğru meylederdi. Angevin nehri o yükseklikten Beşli'nin hemen doğusundan Kamor'a ulaşır, neredeyse 200 metre genişliğindeki ve 6 katlı bir bina yüksekliğindeki bir şelaleden aşağı akardı. Çarklar o şelalenin tepesinde üzeri ahşap ambarlarla dolu upuzun bir taş ve cam köprü boyunca dönüp dururdu. Şelalenin aşağısında her iki yandan nehre çıkıntı yapan başka çarklar da döner ve taş öğütmekten tutun da bira imalathanelerinin tanklarına hava üfleyen körükleri şişirmeye kadar her şeyin çalıştırılmasında hızla akan köpüklü sulardan yararlanılırdı. Semt zanaatkarlarla ve işçilerle dolup taşar, eskortlu soylular mülklerini incelemek ya da sipariş vermek için yaldızlı faytonlar içinde oradan oraya mekik dokurlardı. Değirmen şelalelerinin sonuna vardıklarında doğuya dönen Zincir ve Lok, kuzey yönünde ilerleyen kara trafiğinin büyük bölümünün şehri terk etmekte kullandığı geniş ve alçak bir köprüden geçerek Cenza Kapısı mahallesine girdiler. Artık küçük bir sarı ceketler ordusu tarafından ucu ucuna kontrol altında tutulabilen karma karışık bir yerdeydiler. Şehre birbiri ardına araba kervanları giriyor, arabacıları dükün vergisinin ve gümrük görevlilerinin, siyah renkli uzun siperliksiz şapkalarıyla hemen göze çarpan ve genellikle duyma mesafesinin dışında vurguncular olarak anılan adamlarla kadınların insafına kalıyordu. Seyyar satıcılar sıcak biradan tutun da pişmiş havuca kadar her türlü ürünü satmaya çalışıyor, dilenciler yoksullukları için ihtimal dışı sayısız neden sayıp dökerek onlar doğmadan çok önce bittiği belli savaşlarda yaralandıklarını iddia ediyorlardı. Sarı ceketliler de bunların en ısrarcılarını ve pis kokulularını siyah lakeri değnekleriyle kovalıyorlardı. Saat henüz sabahın 10'u bile değildi. ''Burayı öyle civarı görmelisin.'' dedi Zincir, ''özellikle de hasat zamanında ve yağmur yağdığında tanrılar aşkına.'' Zincirin rahip cübbesi ve de el sıkışırken aktarılan bir gümüş solon, iyi günler rahip hazretleri temennisinden başka bir şeyle karşılaşmaksızın şehirden çıkmalarını sağladı. Cenza kapısının genişliği 15 metreydi. Demir ağacından yapılma devasa kapılarının yüksekliği de bir o kadar vardı. Surlardaki nöbetçi kulübelerinde yalnızca şehir inzibatları değil, siyah ceketliler, kamurun nizami askerleri de görev yapıyorlardı. Ve en az 6 metre kalınlığındaki surların orasında burasında volta atarken görülebiliyorlardı. Kamur şehir sınırlarının kuzeyinde kentin adalarındakilerden daha havadar avluların ve meydanların etrafına sıralanmış, mahalleler dolusu taş ve tahta bina yer alıyordu. Nehir kenarı boyunca bir bataklık yayılmaya başlamıştı. Kuzeyde ve doğuda ise teraslı tepeler bulunuyor, yer yer oralarda tarım yapan ailelerin mülklerini işaretlemek için yerleştirilmiş beyaz sınır taşı hatlarıyla kesişiyorlardı. Hava rastgele rüzgarların hangi yönde estiğine bağlı olarak çeşitli nitelikler kazanıyor, bir dakika deniz tuzu ve odun dumanı kokarken bir sonrakinde tezek ve zeytinlik aroması taşıyordu. Büyük şehirlerin uzağında yaşayan çoğu kimse de zincir, şehir surlarının dışındaki böyle yerlere kent gözüyle bakar. Ama oraya buraya serpiştirilmiş bu ufacık tahta ve taş yığınları senin gibi biri için pek bir şeye benzemeyebilir. Nasıl ki sen taşrayı doğru düzgün görmediysen, onların çoğu da kenti doğru düzgün görmemiştir. Bu yüzden gözünü açık, ağzını ise kapalı tut ve birkaç gün alışana kadar aralardaki farklılıklara duyarlı ol.
Bu yolculuğun gerçek amacı nedir zincir?
Günün birinde çok aşağı mevkiden biri gibi davranman gerekebilir Log. Çiftçilik hakkında bir şeyler öğrenirsen büyük ihtimalle arabacılık, mavnacılık, köy demirciliği, at hekimliği, hatta eşkıyalık hakkında da bir şeyler öğrenirsin.
Kamordan çıkan yol eski bir Terrin hükümdarlığı yolu, yanlarında sığ hendeklerin bulunduğu yükseltilmiş bir taş yapıydı. Üstü mıcırla ve kömür dumanı mahallesindeki demir imalathanelerinin atığı olan demir tozu tabakasıyla kaplıydı. Yağmurlar orada burada üst tabakayı aşındırmış ya da paslandırarak kızılımsı bir çimento haline getirmişti. Tekerler bu sert kısımlardan geçerken takır diyordu.
Siyah ceketlilerin çoğu, dedi zincir ağır ağır, Kamor şehir sınırlarının kuzeyindeki çiftliklerden ve köylerden gelir. Kamor dükleri daha çok adama ihtiyaç duyduklarında oralara giderler ve o adamların soysuzlardan teşkil bir milis kuvvetinden daha iyi eğitimli olmalarını isterler. Askerlere iyi para ödenir ve 20 yıl eksiksiz görev yapanlara toprak verilir. Tabii daha önce öldürülmezlerse. Tüm bu insanlar kuzeyden gelip yine kuzeye dönerler.
Siyah ceketliler de sarı ceketliler o yüzden mi birbirlerinden haz etmezler?
Heh, zincirin gözleri ışıladı. İyi tahmin ettin. Dediğinde doğruluk payı var. Sarı ceketlilerin çoğu birer şehir çocuğudur ve öyle kalmak isterler. Ama onun da ötesinde askerler soylulardan sonra en kindar, en ayrılıkçı insanlardır. Kavga etmedikleri konu yoktur. Şapkalarının rengi ve çizmelerinin biçimi yüzünden bile birbirleriyle kapıştıkları olur. Bunu iyi bilirim, güven bana.
Yoksa bir keresinde asker kılığına mı girdin?
13 tanrı aşkına hayır, düpedüz askerdim.
Yani bir siyah ceketli mi?
Evet.
Zincir iç geçirdi ve arabanın sert tahta oturağında kaykıldı.
30 yıl önce, hatta daha bile fazla. Önceki Dük Niko Vante için mızrakçıydım. Köyümden benim yaşlarımdaki çoğu erkekle beraber orduya katılmıştım. Savaşın eksik olmadığı bir dönemdi. Dük'ün cenk meydanına sürecek askerlere ihtiyacı vardı, bizimse yiyeceğe ve paraya.
Hangi köydendin?
Zincir ona çarpık bir tebessüm bahşetti.
Villa Senziano.
Aa!
Giderken epey kalabalıktık.
Zincir sözlerini sürdürmeden evvel atlar ve araba uzun saniyeler boyunca yolda takırtılar çıkardı.
Sadece üçümüz geri geldik ya da en azından sağ kurtulduk.
Sadece üç mü?
Bildiğim kadarıyla evet.
Zincir sakalını kaşıdı.
Seni onlardan birinin yanında bırakacağım. Adı Vandross, iyi adamdır. Mürekkep yalamamıştır ama günlük konularda çok akıllıdır. 25 yılını tamamladığı için Dük ona bir ortakçı olarak toprak verdi.
Ortakçı mı?
Nasıl ki şehirdeki kiracılar kendi evlerine sahip değillerse, şehir dışındaki çoğu sıradan halk da kendi topraklarına sahip değildir. Ortakçılık hakkını kazanan eski askerlere ölene kadar çiftçilik yapacakları iyi bir toprak parçası verilir. Bu dükten gelen bir tür ikramiyedir.
Zincir gevrek gevrek güldü. Kişinin gençliği ve sıhhati karşılığında verilen bir ikramiye.
Herhalde sen 25 yıl orduda kalmadın.
Hayır. Zincir sakalını biraz daha kurcaladı. Belli ki bu eski bir tikti. Kahretsin, keşke sigara içebilseydim. Aklında bulunsun. Dama tarikatında öyle bir şeye hiç iyi gözle bakılmaz. Hayır. Bir muharebenin ardından hasta düştüm. Her zamanki ishallerden ve ayak ağrılarından daha beterdi. Ordunun geri kalanıyla yürüyemez oldum ve büyük ihtimalle ölecektim. O yüzden beni geride bıraktılar. Beni ve daha birçok kişiyi bazı seyyarpere Landro rahiplerinin gözetiminde.
Ama ölmedin.
Çok akıllısın dedi Zincir. Topu topu 3 sene yanımda kaldıktan sonra bu kadar az bir kanıta dayanarak böyle bir sonuca varabildin.
Bundan sonra ne oldu?
Pek çok şey dedi Zincir ve hikayemin sonunu biliyorsun. Bu arabada kuzeye yolculuk ediyor ve seni eğlendiriyorum.
Peki köyünden çıkan 3. adama ne oldu?
Ona mı? Dedi Zincir, kafası hep iyi çalışırdı. Ben ateşlendikten kısa süre sonra sancak çavuşu oldu. Nessek muharebesinde ihtiyar Niko Vante 2 kaşının arasına ok yedikten sonra genç Niko Vante'ye safı bozmamasında yardım etti. Hayatta kaldı, yükseltildi ve sonraki birkaç savaşta daha Niko Vante'ye hizmet etti.
Şimdi nerede?
Tam şu anda mı? Ne bileyim dedi Zincir. Ama bu akşamüstü Cam Güller evinde Jean Tanrı'na her zamanki silah derslerini verecek.
Ah dedi Lok.
Dünya ne ilginç bir yer dedi Zincir. 3 çiftçi, 3 asker oldu. Sonra o 3 askerden biri çiftçi, biri baron, biri de hırsız bir rahip olup çıktı.
Şimdi ben de bir süreliğine çiftçi olacağım.
Evet, kesinlikle faydalı bir eğitim. Ama sadece o kadar değil.
Başka ne ki?
Bir diğer sınav evladım, bir diğer sınav.
Neymiş o sınav?
Bunca yıl hep sana göz kulak oldum. Hep Kalo ile Galdo'dan, Jean'dan, arada bir de Sabeta'dan yardım gördün. Tapınağı evin belledin. Ama zaman bir nehirdir Lok ve bizi hep düşündüğümüzden daha uzağa sürükler.
Zincir içten bir sevgiyle Lok'a gülümsedi. Sonsuza kadar başında bekleyemem evlat. Artık yabancı bir yerde tek başına neler yapabileceğini görme vaktimiz geldi.
34. ayrımın sonu. Sayfa 323.